Ayrım 45 İstanbul Hatırası Ahmet Ümit Sayfa 444 Bu ifadeler bizimkilerle desteklenince Namık ve arkadaşları yarın savcılıktan salıverilirdi. Ama bu sonuç işimize hiç gelmezdi. Beyaz minibüste kurbanların giysilerinden kalan iplikçik, ayak izi, parmak izi, kan örneği yani işimize yarayabilecek herhangi bir delil var mı? Bunları araştırmamız için bize en az 24 saat zaman gerekiyordu. Ayrıca şu anda olası katillerden en güçlü iki zanlı grubu elimizde tutarken yeni cinayetler olup olmayacağını da görmek istiyorduk. Yani hem İSD'lilerin hem dersaadetçilerin en az 24 saat daha elimizde kalması gerekiyordu. Bunu savcılıkla konuşup halledebilirdim. Böyle önemli bir davada bize güçlük çıkaracaklarını sanmıyordum. Ali'yi biraz dinlenmesi için odasına yollayıp ben de koltuklarımı karşı karşıya getirerek pratik bir yatak yaptım kendime. Pardesümü üzerime alıp uzandım. Dalmışım. Namık Evgenia'nın meyhanesine gelmişti. Her zaman benim oturduğum masaya yerleşmiş, hayran hayran sevdiğim kadına bakıyordu. Herif meğerse Leyla Barkın'a değil de bizim Evgenia'ya aşıkmış. Sonra başka bir rüya. Leyla bizim demirin bahçesine giriyordu. Yanında da bir çocuk. Sesleniyordum, duymuyorlardı. Hızla yaklaşıyordum arkalarından. Leyla Hanım diye sesleniyordum. Sadece çocuk dönüp bakıyordu. Hemen tanıyordum onu. Yekta'nın oğlu Umut. Şaşkınlıkla duraksarken Leyla da çeviriyordu başını. Beni görünce gülümsüyordu. Merhaba Nevzat Bey. Gelin sizi oğlumla tanıştırayım. 3 yıl önce ölen Umut yüzünde tuhaf bir ifadeyle elini uzatıyordu. Uzattığı eli sıkmak istiyordum ama yapamıyordum. Elim boşluğu avuçluyordu. Başımı kaldırınca Leyla'nın gözlerinden Handan bakıyordu yüzüme. Ne yapıyorsun Nevzat? Unuttun mu? Biz 3 yıl önce öldük. İrkilerek uyandım. Dışarıda güneş doğmuştu. Güçlükle doğruldum uzandığım koltuklardan. Galiba sırtım yine ağrımaya başlayacaktı. Zeynep'ten aldığım yedek ağrı kesiciyi bardakta kalan bayat suyla mideme gönderdim. Lavaboya gittim, yüzümü yıkadım. Bir sıkıntı vardı içimde. Uykumu alamadığım için mi? Ayamadığım için mi? Belki temiz hava iyi gelirdi. Uzun gecenin ağırlığını taşıyan bu odadan, bu koridorlardan, emniyet binasından çıkmak istedim. Ali'nin odasına indim. Yoktu. Nereye gitmişti bu çocuk? Alt koridordaki nöbetçiye sordum. Nezarethaneye indi başkomiserim. Yeniden sorguya mı başlamıştı benden habersiz? Ne yapıyor orada? Uyuyor. Neşeyle aydınlanmıştı yüzü. Uyuyamamış, girişte sol taraftaki hücrede boş bir yatak var, oraya uzandı. Hiç güleceğim yoktu. Allah iyiliğini versin Ali diyerek küçük bir kahkaha attım. Merdivenlerden aşağı indim. Beni gören nöbetçi ayağa fırladı. Kızdığımı sanmış olacak ki hemen ihbar etti bizimkini. Benim suçum değil başkomiserim. Olmaz, burası nezarethane dedim ama Ali komiser dinlemedi. Nerede yatıyor? Şu soldaki hücrede. Kapı aralıktı, içeriye süzüldüm. Bizimki sanki kuş tüyü döşekte yatıyormuş gibi tahtanın üzerine rahatça uzanmış, mışıl mışıl uyuyordu. Kıyamadım köfte oru uyandırmaya. Üzerine örttüğü deri ceketin cebinden arabanın anahtarını alıp çıktım. Ali'nin arabasına atlayıp her dakika, her saniye yeni araçların katılımıyla yoğunlaşan, en fazla yarım saat sonra da tümüyle tıkanacak olan çevre yolundan Yeditepe'nin en yükseğine, Edirne Kapı'ya yöneldim. Sivil ekiplerimizi yerinde görmek istiyordum. Edirne kapıdan sanki Fatih Sultan Mehmet'in topları tarafından daha dün dövülmüş gibi darmadağın olmuş surların arasından geçerek Eskişehir'e girdim. Ağır ağır akan taşıtlarla birlikte veznecilere yöneldim. İstanbul Belediye Binası'nın önünden geçerken çaldı telefonum. Topkapı Müzesi'nin müdüresi arıyordu. Gece yarısı yaptığımız konuşmada kaygılarını gidermemiş olmalıydı. Günaydın Leyla Hanım. Günaydın Nevzat Bey. Kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ediyorum sizi. Ama namığı çok merak ediyorum. Yapmayın Leyla Hanım. Bakın boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Dedim ya, namığın beyin rahatı yerinde. Hayır, ikna olmuyordu. Sizden rica etsem beni görüştürür müsünüz? İşte bunu yapamazdım. Mümkün değil. Yasalar buna izin vermiyor. Sadece avukatı görüşebilir. Avukatı görüşebilir değil mi? Tamam o zaman, avukat arkadaşları yollayalım bari. Ama bu da yetmedi. Sanırım bütün bu içten davranışlarının altında büyük bir güvensizlik yatıyordu. Belki namın geçmişte polislerle yaşadıkları yüzünden. Belki de daha önemli bir nedenden. Namık'la öyle büyük bir suçu paylaşıyor olabilirlerdi ki, 5 kişinin öldürülmesi gibi, sevgilisi önemsiz bir meseleden gözaltına alınmış olsa bile bir türlü tedirginlikten kurtulamıyordu kadın. Şey Nevzat Bey, peki sizi görebilir miyim? Konu neydi? Demek kabalık olacaktı. Tabii demek zorunda kaldım, birkaç gündür oluşan ilişkimize saygıdan. Ama ben emniyet dışındayım, Süleymaniye'de. İyi işte, ben de evden çıkıyordum zaten. 10 dakikaya kalmaz gelirim yanınıza. Telefonu kapattıktan sonra saate baktım. 7:10 geçiyordu. İyi, zamanım vardı. Leyla'yı yakından görmek, onun ruh halini anlamak açısından yararlı bile olabilirdi. Kim bilir, belki de soruşturma ile ilgili yeni bilgiler verecekti. Gece yarısı nasıl ulaştıysa o bilgilere. Kafa yormanın anlamı yoktu. Babamın ballandıra ballandıra anlattığı, bir zamanlar orta halli İstanbulluların eğlence merkezleri olan Şehzade başına doğru ilerlemeyi sürdürdüm. Namı diğer, Direkler Arası'na doğru. Direkler Arası ismi de bu caddenin Bizans'tan kalan iki yanı mermer sütunlarla kaplı tek yol olmasından geliyormuş. Artık sütunların yerinde yeller esen caddeden Bayazıt Meydanı'na yöneldim. Bayazıt Camii'ndeki ekibin sorumlusu Komiser Necati ile bir sabahçı kahvesinde buluştuk. Biraz kalın kafalıydı ama çalışkan bir çocuktu. Gece boyu 5 çöp toplayıcısıyla bir beyaz minibüs durdurmuşlardı. Çöp toplayıcılarından biri asker kaçağı, minibüsten bir kişi de sahte çek düzenlemekten aranan bir iş adamı çıkmıştı. Ötekilerin hepsi temizdi. Sabah ekibi gelinceye kadar mevkilerini korumalarını söyleyip ayrıldım yanlarından. Beyazıt Karakolu'nun önüne park ettiğim aracın yönünü bu kez Süleymaniye'nin tarihi sokaklarına çevirdim. Yıkılmaya yüz tutmuş ahşap evlerin arasından geçerek ulaştım üniversitenin arkasındaki uzun ve aydınlık meydana. Arabayı dört köşe sivri takkeli çeşmenin hemen önüne park ettim. Ne bizim sivil polisler ne de başka bir görevli niye arabanı buraya bırakıyorsun diye itiraz etti. Kimsenin benimle ilgilendiği yoktu. Caminin karşısındaki dükkanlar çoktan açılmıştı. Ama henüz meraklı turist kalabalığı ortalıkta görünmüyordu. Süleymaniye Camii'nin Kanuni Sultan Süleyman ile büyük aşkı Hürrem Sultan'ın türbelerine açılan kapısının önüne gelince telefonumu çıkardım. Ekip sorumlusu Ekrem'i arayıp nerede olduğunu soracaktım ki adamımın köşedeki kuru fasulyesiyle ünlü lokantanın masalarından birinde karnını doyurduğunu gördüm. Afiyet olsun diyerek çöktüm yanına. Ne bakıyorsun şaşkın şaşkın? Bana da bir çorba ısmarlasana. İlk şaşkınlığını atlatır atlatmaz ekmeğini kaşığını bırakıp sözlü raporunu vermeye girişti. Süleymaniye'nin etrafında da gece sakin geçmişti. 8'e yakın çöp toplayıcısı çevirmişlerdi. Şahısların hiçbirinde kuşkulu bir durumla karşılaşmamışlardı. Çoğu çingene olan bu vatandaşlarımızın ekmeklerini çöpten çıkarmaktan başka amaçları yoktu. Şüpheli araca gelince, bırakın beyaz renkli olanını, siyah, mavi, kırmızı, ilaç için tek bir minibüs bile geçmemişti bu civardan. Yapacak bir şey yoktu. Çorbalarımızı kaşıklamaya başladık. Süleymaniye, Osmanlı'nın görkemini simgeleyen bir anıttır. Mercimek çorbası enfesti. Biraz limon, biraz kırmızı biber ekleyip taze francalayı da yanına katık edince şahane bir kahvaltı çıktı ortaya. Bir tas çorbayla doymayan genç irisi Ekrem'in ikincisini de iştahla mideye indirmesini zevkle izledikten sonra onu işinin başına yollayıp tatlı tatlı yakan Mayıs güneşinin altında mayışmaya başlıyordum ki Leyla Barkı'nın üzerime düşen gölgesiyle toparlandım. Yüzü solgun, gözleri çökmüştü. İlk kez onu bu kadar berbat bir halde görüyordum. Sanki bir gecede yaşlanmış gibiydi. ''Buyurun Leyla Hanım'' dedim ayağa kalkarak. ''Şöyle oturun.'' Telaşla yerleşti iskemleye. Evet, önemli bir gelişme olmuştu ya da öyle olduğuna inandırmaya çalışacaktı beni. ''Karnınız aç mı? Bir şeyler söyleyelim size.'' Sanki ters bir soru sormuşum gibi çatıldı kaşları. ''Yok Nevzat Bey, yemek yiyecek halim yok. Siz Namık'tan haber verin. Nasıl, iyi mi? Telefonda da söylediğim gibi gayet iyi. Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Endişesi bir türlü geçmiyordu. Yok canım, niye gizleyeyim? Namık Bey gerçekten de çok iyi. Kavga dediniz, yarası beresi yok değil mi? Sapa sağlam valla ama rakibi Ercan için aynı şeyi söyleyemem. Sözlerimi duymamış gibiydi. Bakmayın Namık'ın öyle dik dik konuştuğuna. Kendini Che Guevara zannedecek kadar hayalcidir. O yüzden hala derneğin gençleriyle gece yarıları eyleme çıkıyor böyle. Ama Che'den çok Gandhi'ye benzer. Alaycı bir tavırla söylendim. Vallahi Gandhi, Namık gibi kavga edebilseydi, Hindistan'daki İngiliz subaylarının çoğu burnu kırık gezerdi. Gülmedi bile. Aklı endişe tarafından ele geçirilmişti. Kendini savunmuştur, yoksa karıncayı bile incitmez. Çok uzatmak istemedim. Siz daha iyi tanıyorsunuz, öyle diyorsanız öyledir. Hepsi bu mu? Bunun için mi benimle konuşmak istiyordunuz dercesine baktım. Zeki kadın ne demek istediğimi anladı hemen. Size söylemeyi unuttuğum bir şey var. Belki önemli değildir ama bilmenizi istedim. Öyle mi? Nedir? Kollarını masanın üzerine koyarak bana doğru eğildi. Akşam hiç uyuyamadım. Oturup olanları düşündüm. Dün o korkunç paket geldi ya. Zavallı Fazıl Gümüş'ün öldürüldüğünü öğrendim ya. Bunun Necdet'in ölümüyle de ilgisi olabileceğini düşündüm. Çünkü Necdet Fazıl'la da tanışırdı. Siz de Necdet'le Mukadder Kınacı'nın birbirlerini tanıdığını söylemiştiniz. İşte bunlar aklıma gelince Necdet'le yediğimiz son yemeği hatırladım. Daha doğrusu Necdet'in o geceki tavrını. İlk buluştuğumuzda bana İSD'nin dersaadet hakkında açılacak davaya katılıp katılmayacağını sormuştu. Bilgi vermek istemediğim için geçiştirmiştim. O da üstelememişti. Ama sonra hiç beklemediğim bir şey yaptı. Yeniden birlikte olalım dedi. Evet, bunu anlatmıştınız. Ela gözlerini ısrarla yüzüme dikti. Anlattım, fakat bunu beklemediğimi söylemedim. Oysa teklifini çok yadırgamıştım. Çünkü Necdet'in beni sevdiğini, yeniden birlikte olmak istediğini hiç sanmıyordum. Demek ki istiyormuş teklif ettiğine göre. Hayır, istemiyordu. Bundan nasıl emin olabilirsiniz ki? Kadınlar bilir Nevzat Bey, ama başka bir olay daha yaşamıştık bu yemekten önce. Geriye çekildi. Ben biraz kıskancımdır. Bir gece bir hiç yüzünden Namık'la kavga etmiştim. Gece yarısı öfkeyle fırlayıp çıkmıştım evden. Üniversiteden arkadaşların takıldığı bir bar var. Oraya gittim. Necdet de oradaydı. Halimi görünce üzüldü. Yardım etmek istedi. Samimiydi. Benim aklım başımda değildi. Kendimi içkiye verdim. Aslında çok da içemem. Birkaç kadeh sonra zil zurna sarhoş olmuştum. Necdet evine götürdü beni. İstese... Solgun yüzüne ince bir kızıllık yayıldı. İstese her şeyi yapabilirdi. Son derece kibar davrandı. Bırakın tacizi, rahatsız edici hiçbir davranışta bile bulunmadı. Ertesi sabah uyandığımda o çoktan işine gitmişti. Hatta kapı çalındı. Onun pijamalarını giyip ben çıktım dışarı. Gelen Adem Yezdan denen adamdı. Muhtemelen o da yanlış anladı tabii. Ama gerçek tümüyle farklıydı. O gün hemen evime döndüm. Namık'tan özür diledim. Tuhaf olan Necdet'in bu işin üstüne düşmemesiydi. Beni yeniden isteyen bir adam, hele bu kişi Necdet gibi ısrarcı biri ise bu fırsatı kaçırmazdı. Yani Necdet o yemekte yeniden birlikte olalım derken benimle gerçekten birlikte olmak istemiyordu. Benim Adem Yezdan adına çalışmamı istiyordu. O gece tam olarak şöyle demişti bana. Aklını başına topla Leyla. Bu ülkeden, bu insanlardan bir şey olmaz. İstifa et şu müzedeki işinden. Adem Bey'in elemana ihtiyacı var. Seni de alalım yanımıza. Onun bu sözlerini her zamanki zevzekliğine vermiştim. Ama dün akşam düşününce hem yeniden birlikte olalım teklifinin hem de bu konuşmanın bir rastlantı olmadığını anladım. Adem Yezdan davanın tekrar görülecek olmasından telaşa kapılmıştı. Mahkemeye hem müşteki hem de müdahil olmak isteyen İSD'nin stratejisini öğrenmek istiyordu. Namık'la yaptığımız kavgayı da bildiklerinden, ilişkimin kötüye gittiğini düşünerek belki de sevgilime kızacağımı, hatta ondan intikam almak için onların yanında yer alabileceğimi sanmışlardı. Ne yapıp etmiş, lafı yine Adem Yezdan'a getirmişti. Ama sözleri tutarsızlıklarla doluydu. İyi de Necdet'le onca yıl birlikte olmuşsunuz. Sizi tanımıyor mu? Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğinizi bilmez mi? Sanki bunu sormamı bekliyormuş gibi heyecanla atıldı. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Necdet bu teklifi kendi gönlüyle yapmadı. O gün beni almak için müzenin önüne geldiğinde arabadan güçlükle inmişti. Bir eliyle kaburgalarını tutuyordu. Eğilip doğrulurken acıyla yüzünü buruşturuyor, fena halde canı yanıyordu. Ne olduğunu sordum, kaza diye geçiştirmeye çalıştı. Ne kazası diye ısrar edince ağız değiştirdi. Yolda itin biriyle kapıştık. Elindeki bastonun ucuyla birkaç kez göğsüme vurdu dedi. Necdet Denizel'in otopsisinde yer alan gövdesindeki madeni para büyüklüğündeki lekeleri hatırladım. Leyla'ya lekelerden bahsetmemiştim. Kadın bundan bahsetmesi ilginçti. Darp izlerini gerçekten de Adem Yezdan mı yapmıştı? Belki de çarpıtıyordu. Belki de lekeler sevgilisi Namık'ın işiydi. Kendi marifetlerini Adem Yezdan'ın üzerine yıkmaya çalışıyorlardı. Ama Necdet gerçeği gizliyordu Nevzat Bey diye hevesle anlatmayı sürdürdü. Adem Yezdan'la karşılaştıysanız görmüşsünüzdür. Elinde fil dişi saplı bir bastonla dolaşır. Bence bastonla onu tartaklayan yolda karşılaştığı biri değil, bizzat patronuydu. Bunu niye yapsın ki? Çünkü Necdet'e beni ikna etmesini söylemişti. Beni iyi tanıyan Necdet de bunun mümkün olmadığını anlatmaya kalkınca zora başvurmuştu. Yoksa Necdet hayatta bana o iş teklifini yapmazdı. Çünkü reddedeceğimi bilirdi. Duraksadı. Sanki pazar gecesi yaşananları yeniden görmek istercesine Ela gözlerini açıp kapadı. O gece anlayamadığım bir telaşı vardı Necdet'in. Şimdi düşündükçe fark ediyorum bunları. Sakin görünmeye çalışıyordu ama değildi. O yüzden gecenin sonunda benimle kavga etti zaten. Uzun yıllar süren birlikteliğimizdeki en şiddetli kavgaydı o. Çünkü bozulan sinirleri daha fazla gerileme dayanamamıştı. Anlattıkları birkaç saat önce Namık'ın dile getirdiği senaryoyla birebir çakışıyordu. Şu davanın yeniden açılmasıyla panikleyen Adem Yezdan, yasa dışı işleri hakkında bilgi sahibi olan herkesi öldürtüyordu. Ve suçu da İSD'nin üzerine yıkmak için kurbanların ellerine birer sikke yerleştirip tarihi mekanlara bırakıyordu. İlk kurbanda Necdet olmuştu. Tabii bu açıklıkta dile getirmemişti Leyla ama iki sevgilinin önceden bu ortak senaryo üzerine çalışmış olmaları ihtimal dışı değildi. Onun açıkça söyleyemediğini ben doğrudan sordum. Yani sizce Necdet'i tehdit eden Adem sonra da onu öldürttü mü? Bilmiyorum. Ben sadece dün gece bu ayrıntılar aklıma gelince sizinle paylaşmak istedim. Belki soruşturmaya yardımı dokunur diye. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli bilgiler bunlar. Şu anda çok anlam ifade etmese de resmin diğer parçalarını elimize geçtiğinde çok işe yarayacak anlattıklarınız. Sanki hayal kırıklığına uğramıştı. Sitem etmeye başlayacak diye geçirdim aklımdan. Hayır, yapmadı. İlk kez görüyormuş gibi bu kentin Osmanlı silüetini oluşturan o muhteşem ibadethanelerden belki de en güzeli olan camiye çevirdi bakışlarını. İncitmekten korkarcasına irili ufaklı gümüş rengi kubbeleri, küçük taş kuleleri, zarif kemerleri, ince işçilik harikası minareleri, taş duvarlara soluk aldıran pencereleri izledi. Ansızın bana döndü. Gözlerinde tuhaf bir ışık vardı. Gezmeye gelmediniz değil mi burayı? Hayır dedim gülümsemeye çalışarak. Siz tahminde bulunmadınız ama 6. kurbanın Süleymaniye'ye bırakılacağını düşündük. Mahcup bir tavırla mırıldandı. Ne size ne de kendime yeni bir hayal kırıklığı yaşatmak istemedim. Ama ben de son kurbanın buraya bırakılacağını düşünüyorum. 3 ihtimal var. Süleymaniye, Beyazıt, Şehzade Camii. Şehzade Camii mi? Hiç aklımıza gelmemişti orası. Belki de biz iki külliyenin etrafında önlem alırken katiller rahatça bırakmıştı oraya kurbanlarını. Telaşla sordum. Önemli bir eser midir Şehzade Camii? Önemli bir eser olmaz mı? Küçümser gibi çıkmıştı sesi. Sinan çıraklık eserim der ama başyapıtlarından biridir. Kanuni'nin genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yapılmıştır. Aslında külliyenin inşasına Şehzade ölmeden önce başlanmıştı. Muhtemelen külliyeyi Kanuni için yapıyordu Sinan ama Şehzade'nin ölümüyle eser oğluna adandı. Süleymaniye kadar önemli bir eser olmasa gerek. Canım sıkılmıştı. Benim de sesim yüksek çıkmaya başlamıştı. Mimar Sinan bile çıraklık eserim dediğine göre. Galiba anladık kabalık yaptığını. Süleymaniye farklıdır tabii dedi sesini yumuşatarak ama o bilgiç havadan tümüyle sıyrılmamıştı. Gerçi Sinan bu harikulade yapıtı içinde kalfalık eserim demiştir ya. Neyse Şehzade Camii'ni de boş bırakmayın derim yine de. Bırakmayacaktık bırakmamasına da bugün olan olmuştu artık. Katillerin dün gece işe çıkmamış olması için dua etmekten başka bir şey gelmezdi elimizden. Haklısınız, Süleymaniye gerçekten olağanüstüdür. Galiba dalgınlaşmamı sözlerine kırıldığıma yormuş, gönlümü almak istiyordu. Sinan'ın muhteşem eserini gösterdi. Burası bir mimarlık ve mühendislik harikasıdır. Süleymaniye, Osmanlı'nın görkemini simgeleyen bir anıttır. Biliyorsunuz değil mi? Avludaki şu dört minare, Kanuni'nin İstanbul'da devran süren dördüncü hükümdar olduğunu anlatır. Başını eğerek gökyüzünün pürüzsüz maviliğine uzanan zarif minarelere baktı. Görüyor musunuz? Minarelerde toplam 10 şerefe var. Camiye bitişik olanlarda 3'er, avlunun ortasındakilerde 2'şer tane. Hayran bakışları bir süre minarelere takıldı kaldı. Burası sadece cami değil, medrese, kütüphane, sübyan mektebi, hastane, imaret, misafirhane gibi birimlerin de yer aldığı bir yaşam merkezidir. Süleymaniye gibi külliyeler Osmanlı kentini oluşturan mimari adacıklardır. Şehir bu merkezlerin etrafında şekillenmiştir. Bu külliyeler aynı zamanda Osmanlı'nın dünya görüşünü de yansıtır. Mesela külliyelerde başta cami olmak üzere binalar özene bezene inşa edildiği halde etraflarında bir çevre düzenlemesi yapılmamıştır. Mimar sadece külliyenin sınırlarının içindeki yapıların sorumluluğunu almıştır. Anlattıklarının bir kısmını Cevaz Efendi'den duymuştum ama son söyledikleri ilginçti. Oysa bütün bu muhteşem eserleri yapan Osmanlı mimarları kolaylıkla çevreyi de düzenleyebilirlerdi. Ama yaşadıkları toplum, inançları, gelenekleri, görenekleri buna engeldi. Osmanlı'da içe dönük bir yaşam vardı. İnsanlar dünyayı camilerin, külliyelerin avlularından izliyorlardı. Geniş yollar, büyük alanlar, parklar açmak ihtiyaç olarak görülmüyordu. Roma dönemindeki alanları düşündüm. Ama Konstantinopolis böyle değilmiş. Takdir eden gözlerle süzdü beni. Çok hızlı öğreniyorsunuz Nevzat Bey. Sevgilisi için kaygılanan bir kadın olmaktan çıkmış, kendinden emin bilim insanı kimliğine bürünü vermişti. Haklısınız, öyle değildi. Mesela arkamızdaki Bayezid Meydanı'nın yerinde Tavri Forumu vardı. Düz bir cadde, yani Mese bu meydanı doğuda Konstantin Forumu'na, yani Çemberli Taş'a, batıda Bovus Forumu'na, yani Aksaray'a bağlıyordu. Beznecilerin olduğu yerde Philadelphion Forumu vardı. Bugünkü Saraçhane'nin bulunduğu bölgede ise Amastrianon. Günümüzdeki Sultanahmet bölgesi dediğimiz yerde ise kocaman bir hipodrom ve halkın yararlandığı başka bir geniş alan Augustaion yer alıyordu. Oysa Osmanlı İstanbul'unda süslenmiş sokaklar, tiyatroları olan meydanlar, heykellerle bezenmiş alanlar yoktu. Halkın toplandığı yerler Süleymaniye gibi büyük camilerdi. İçe kapalı toplum, içe kapalı alanlarda toplanıyordu. Bu akademik bilgiler aklımı karıştırmıştı. Ama Fatih Sultan Mehmet'in bu kenti yeniden imar ettiğini anlatmıştınız. Hatta Konstantin ile Fatih arasında benzerlik bulunduğunu bile söylemiştiniz. Yanlış anlaşılmanın verdiği sıkıntıyla, galiba doğru ifade edemedim diyerek gülümsedi. Fatih bu kenti gerçekten de yeniden kurmuştur. Çünkü Osmanlılar Konstantinopolis'e girdiklerinde kent korkunç bir durumdaydı. Fatih tıpkı Konstantin gibi bu yıkılmış, talan edilmiş kentten bir payitaht yaratmak için adeta seferberlik ilan etti. İmparatorluğun her yanından ustalar ve savaş esirleri getirtti. Mesela Trabzon'dan 5000 aile toplandı. Edirne, Bursa, Gelibolu ve Filibe'den Rum zanaatçılar çağrıldı. Türkler, Slavlar, Yahudiler, Ermeniler başkente göçe zorlandı. Her kent en az 100 zanaatçıyı ve zengin aileyi Konstantiniye yollamakla görevliydi. Gitmek istemeyen insanlar da oldu tabii ama kimse Fatih'in buyruğuna karşı koyamazdı. Büyük bir imar hareketi başlatıldı ve Doğu Roma'nın yaşlı, yorgun, ümitsiz kentinden yepyeni bir Osmanlı payitahtı yaratıldı. Fatih'ten sonra oğlu Beyazıt ile torunu Yavuz da işin peşini bırakmadılar. Ama Konstantiniye en parlak dönemine Kanuni zamanında ulaştı. Bakışları yeniden camiye kaydı ve şüphesiz o dönemin en muhteşem anıtı Süleymaniye'deydi. Kendinden ve sözlerinin doğruluğundan emin olarak bana döndü. İşte bu yüzden katillerin 6. kurbanlarını buraya bırakacaklarını düşünmüştüm. Yapmadılar dedim sıkıntıyla, belki de yapamadılar. Niye burada önlem aldığınızı mı gördüler? Belki. Yorgun gözlerimi uykusuz yüzüne dikerek mırıldandım. Tabii sizin de hatırlattığınız gibi kurbanlarını Şehzade Camii'ne bırakmadılarsa. 45. ayrımın sonu. Sayfa 455.